بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثل؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. الله تعالى üzerinde birbirine karşı sert ve geçimsiz birçok ortakların hakkı bulunan bir köle ile sadece bir kişinin adamı olan birisini bir misal olarak getirmiştir. Bu ikisinin hali bir olur mu? Bütün hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Zümer suresi 29. Muteşakisun, İhtilaf edenler, huysuzluk yapanlar, problem çıkaranlar demektir. Nitekim birisi bir problem çıkardığında şek ise yeşkesu şeksen denilir. Yine problem çıkaran manasında racülün şakisun denilir. Karşılıklı olarak birbirine güçlük ve zorluk çıkaranlar için teşakese fiili kullanılır. Nitekim leis, cevheri ve zemahşeri teşakkus, karşılıklı çekişme ve ihtilaf çıkarmadır demiştir. Yine biri gidip diğeri geldiğinde bu ikisi birbirine zıttır manasında gece ve gündüz müteşakistirler denilir. Ayetteki fihi kelimesi tıpkı onda müşterektirler demen gibi şurake kelimesiyle alakalıdır. Buna göre ayetin takdiri şöyle olur. Kavmin için bir benzetme yap ve onlara aralarında ihtilaf ve çekişme bulunan ve her biri o benim kölemdir diyen birçok ortağa ait bir köle için söyledikleri şeyi hatırlat. Ortaklardan her biri o köleyi kendi hizmetinde kullanmaya çekmek ister. Böylece köle ne yapacağını şaşırır. Birisini razı etse diğerleri öfkelenir, birinin işini yapmaya kalksa diğerlerinden her biri onu bir başka işe sevk eder. Dolayısıyla bu köle hangisini razı etmesinin daha uygun olduğunu, hangisinin kendisinin ihtiyaçlarına destek olduğunu bilemez bir halde şaşkın kalır. İşte bu kimse bu durumdan dolayı hep bir rahatsızlık ve bitmeyen bir yorgunluk içindedir. Misal verilen diğer kölenin ise tek bir sahibi vardır. Köle sadece ona hizmet etmektedir. Hizmet edilen sahibi ise kölenin işlerine ve ihtiyaçlarına destek oluyor. Öyleyse bu iki kölenin hangisinin hali daha güzel ve daha iyidir şeklinde olup, bununla anlatılmak istenen şey birkaç ilahın olduğunu söyleyenlerin halini bir temsildir. Çünkü bu durumda Hak Teala'nın da لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا, eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı yer ile göğün düzeni bozulurdu. Enbiya 22 ve لَعَلَى الْبَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, onların bazısı bazısına üstünlük sağlardı. Müminin 91 ayetlerinde anlattığı gibi bu ilahlar birbirleriyle çekişir ve birbirlerine baskın çıkmaya çalışırlardı. Böylece de o müşrik şaşkın bir halde kalır, o ilahların hangisine ibadet edeceğini bilemez, hangisinin Rab olduğuna, kimden rızkını isteyeceğine, kimin şefkatine tutunacağına karar veremez. Onun şefaatçisi tasasıdır, kalbi ise parça parçadır. Ama sadece bir ilaha inanan, o ilahın mükellef tuttuğu şeyleri yerine getiren, onu memnun edecek ve kızdıracak şeyleri bilen kimsedir. Binaenaleyh bunun hali kurtuluşa birincisinden daha yakındır. Bu şirkin çirkinliğini, tevhidin güzelliğini göstermede alabildiğine hoş bir benzetmedir. Böylece bir misal ile Allah-u Teala şirk ve tevhid akidelerini ve onların insan hayatı üzerindeki etkilerini kısa ve tesirli bir şekilde açıklamıştır. Birçok efendisi olan ve her efendinin kendisine hizmet etmesini istediği bir kölenin hiçbirini memnun edemeyeceği ve devamlı surette her efendisinden ayrı ayrı ceza ve cefaya çekeceği kaçınılmazdır. Fakat bu kölenin aksine tek bir efendisi olan köle bu şekilde bir ızdırap çekmeyeceği gibi o tek efendisine huzur içinde hizmet eder. Bu o kadar net bir gerçektir ki idrak edebilmek için fazla düşünmeye bile gerek yoktur. Bir tek ilaha kulluk etmek birçok ilaha kulluk etmekten daha iyidir ve insanoğlu ancak o zaman huzur bulur. Burada bu misalle taş ve topraktan yapılmış tanrıların kastolunmadığını açıklamakta fayda mülahaza ediyoruz. İşaret edilmek istenen, insanlara çelişkili emirler veren ve kendilerine kulluk etmeleri için onları kendi yanlarına çekmeye çalışan canlı mabutlardır. Dolayısıyla bu misalin taş ve topraktan yapılmış putlara putlar olarak isimlendirilmesi mümkün değildir. İşaret edilmek istenen mabutlardan biri insanı tatmin etmesi için çeşitli heveslere sevk eden kendi nefsidir. Diğeri kişinin milleti, toplumu, din adamları, liderleri, kanun koyucuları, ticari ve iktisadi güçlerdir. Tüm bunlar insanı kendi yanlarına çekmek ve etkileri altına almak için çırpınmakta ve çoğu zaman birbirlerine ters düşen isteklerde bulunmaktadırlar. Herhangi birinin isteği karşılanmadığında hemen ceza vermeye kalkışır. Elbette her birisinin de ceza verme yöntemi farklıdır. Biri kalbe sıkıntı verirken diğeri zelil etmeye çalışır. Başka biri ilişkileri kesmekle tehdit ederken diğeri iflasa sürüklemekle korkutur. Biri dini silah olarak kullanır, öbürü kanunlarla korkutmaya çalışır. Velhasıl insanın bu çıkmazdan kurtulabilmesi için bir tek çıkış yolu vardır. Bu da halisane bir kalple inanca sarılmaktır. Yani sadece bir tek olan Allah'a kulluk etmek ve onun dışındaki her şeyden kesilmek. İslam akidesi şu iki durumda da varlığını sürdürür. Bir, içinde kapitalist toplum içerisinde İslam inancını, düşüncesini samimiyetle kabullendiğinde toplum kendisine karşı tavır alır ve üzerindeki sıkıntı ve zorluklar artar. Ancak tüm bunlara rağmen o şahıs bir iç huzura kavuşur ve başına gelen hiçbir musibet, sıkıntı ve zorluk onun bu iç huzurunu bozamaz. O onu düşüncelerinden vazgeçiremez. O kimse nefsinin yerine getirdiği takdirde Allah'ın rızasına ters düşecek her isteğini şiddetle reddeder. Öyle ki ailesinin, kabilesinin, milletinin, hükümetinin, din adamlarının ve siyasi elitlerin, sermaye sahiplerinin isteklerini dahi Allah'ın emirlerine ters düştükten sonra geri çevirir. Sonuçta o belki sıkıntı ve zorluklarla karşı karşıya kalacaktır ama yine de huzur içinde olacaktır. Çünkü o imanının doğrultusunda davranmakta ve sahibinin isteklerini yerine getirmektedir. O kendilerini Allah'ın yerine koyan ve insanları kendilerine itaat ettiren otoritelere kulluk etmiyor ki bir rahatsızlık duysun. Onun kalbindeki huzur ve sükunu dünyadaki hiçbir kuvvet elinden alamaz. Hatta onu İdam sehpasına götürseler bile seve seve ölüme gider ama asla sahte otoritelere boyun eğmez. 2. İslam toplumunun içinde yaşadığı ve İslam akidesine inandığı, öğretiden etkilendiği ve ahlakını, kültürünü, medeniyetini, eğitimini, din anlayışını, kanunlarını, örf ve adetlerini, siyaset ve ekonomisini, kısaca hayatın her cephesini bu inanç üzerine kurar ve uygulamaya geçirir. Hayatı Allah'ın kitabına, Resul'ün sünnetine göre düzenler. Allah'ın dininde haram kılınan hususları kanunlarda suç olarak niteler ve yönetimin gayesi eğitim ve öğretimi insanların bu suçlardan korunmalarını sağlamak amacıyla zihinlerini ve ahlaklarını terbiye edecek şekilde tanzim etmek olur. Minberlerden haramın zararları hakkında hutbeler verilir. Tüm toplum haramı suç olarak telakki ettiği gibi ekonomik kurumlar da harama yönelik ilişkileri yasaklar. Dolayısıyla Allah'ın dininde hüsnü kabul gören davranışlar salih amel sayılır ve kanunlar bu amelleri teşvik ve himaye ederken idari güçler de korur ve geliştirir. Eğitim ve öğretim kurumları bu davranışları zihinlere ve ahlaka yerleştirir. Camiler bunları halka telkin eder ve sonuçta toplum salih amelleri benimser. Örf ve adetlerini buna göre ayarlar ve alışveriş de bu esaslar çerçevesinde yapılır. İşte böyle bir toplumda mümin bir kimse iç ve dış huzuru bulur. Maddi ve manevi hayatını geliştirecek tüm kapılar açılır. Çünkü tevhidi bir toplumda Allah'ın dışındaki tüm sahte otoriteler birer birer devrilmiştir. İslam her iki durumda da bulunsa her ferdi halis bir tevhid akidesine sahip olmaya, her zorluk ve tehlikeye rağmen sadece Allah'a kulluk etmeye çağırır. Ancak İslam'ın asıl gayesinin ikinci durumu oluşturmak olduğu gözden uzak tutulamaz. Çünkü tüm peygamberlerin asıl hedefi insanları küfür ve sapıklıktan kurtararak bir toplum halinde dini Allah'a halis kılmalarını, sadece ona kulluk etmelerini sağlamak ve böylece Müslüman bir toplum meydana getirmektir. Kur'an ve sünnete vakıf olan herhangi bir kimse bile peygamberlerin asıl hedeflerinin insanları bireysel olarak ıslah etmek olmayıp dini toplumsal hayata hakim kılmak olduğunu bilir. Buradaki elhamdülillah ifadesi tıpkı bir konuşmacının muhatabına soru yöneltip cevap almadığında karşısındaki kimsenin suskunluğundan olumlu bir anlam çıkararak bir tek efendi yerine daha çok efendiye kulluk etmek daha iyidir deme cesaretini gösteremedikleri için Allah'a şükretmesi gibidir. Yani bir efendiye kulluk ile birçok efendiye kulluk etmenin arasındaki farkı çok iyi idrak ediyorsunuz ama iş diğer ilahları terk edip bir tek Allah'a kulluk etmeye gelince anlamaktan acizmiş gibi davranıyorsunuz. Ayetin devamındaki bel ekseruhum la ya'lemun, fakat onların çoğu bilmezler buyurmuştur ki Allah-u Teala, bütün hamdin başkasına değil de ancak ona mahsus olduğunu ve ibadete müstahak olanın da başkası değil ancak o olduğunu bilmezler demektir. Bununla kastedilenin bu apaçık deliller ve kesin burhanlar zikredilip geçmiş olunca Allah-u Teala her ne kadar insanların ekserisi bunu bilmeseler ve bunlara vakıf olmasalar bile bu açıklamaların meydana gelmesi ve bu delillerin zuhur etmesi sebebiyle Allah'a hamd olsun, bütün hamdler ona mahsustur buyurmuştur şeklinde olduğu da söylenmiştir. Esselamu aleyküm.